Millet sektörü. Anayasamız sosyalist ve kapitalist diktatörlüklere kapalıdır. Anayasamızın kabul ettiği sistem, ülkemizin şartlarını esas alan milli iktisat sistemidir. Milli iktisat sistemi de aslında karma ekonomiye dayanır. Ancak bu klasik karma iktisat değil, modern karma iktisattır. Modern karma ekonominin özelliği, ikili sektör, yani özel sektör, millet sektörü ve kamu sektörüdür. Burada klasik iki sektör arasında yeni bir sektör, millet sektörü yer almaktadır. Hayati önemdeki stratejik ekonomik ana faaliyetlerin devlet eliyle yürütülmesi, milletimizin süratle kalkınması için ve Türkiye'nin gerçekleri yönünden zaruri görülmelidir. Ağır sanayi, yüksek fırınlar, rafineri, petrol işletmeleri, ulaştırma gibi ekonomik işlerin devlet elinde veya devlet kontrolünde yürütülmesi gereklidir. Bunların dışında malzeme imali ve hafif sanayi özel teşebbüsün çalışacağı sahalar olabilir. Özel teşebbüs çalışmalarında işlerin daima toplumun yararına olacak şekilde gelişmesi devletçe kontrol edilmeli ve sağlanmalıdır. İktisadi hayat, kör bir kar hırsına göre değil, topluma yararlı olacak kar sağlama görüşüne göre yöneltilmelidir. Spekülatif kazançlar ve murabahacılık yerine millete fayda sağlama prensibi esas olmalıdır. Üretimi biteviye çoğaltmak ve kalitesini yükseltmek amaç olmalıdır. Sanayi ve ticarette taklitçilik değil, yeni buluşlar ve yaratıcılık başta gelen prensip olmalıdır. Mülkiyet hakkı insan yaratılışının vazgeçilmez bir gereğidir. Mülkiyete hürmetkar olmak ve her vatandaşı mülk sahibi kılmak, refaha giden yoldan önemli göz önünde bulundurduğumuz bir husustur. Ancak mülkiyetin kötüye kullanılmasına ve diğer vatandaşların boyunduruk altına sokulması için bir vasıta kılınmasına karşı konulmalıdır. Mülk sahipleri, mülklerini iyi bir şekilde yönetmek ve cemiyete fayda sağlayacak bir yolda işletmekten sorumludurlar. Böyle yapmayanların devletçe mülklerinin işletilmesine gidilmesi ve kendilerine raice uygun kira verilmesi, uygulaması gerekli bir yol olmalıdır. Devlet ve özel teşebbüs. Sosyal devlet kavramının çerçevesi içinde, iktisadi alanda özel teşebbüse, meşru rekabete, iş bölümüne taraftarız. Özel teşebbüsün halk ve yurt yararına ihtiyaçları karşıladığı iktisadi alanlarda, kamu sektörünün sermaye yatırımlarına girişmemesi esastır. Hileli ticarete, sermaye istismarına ve haksızlıklar yolu ile aşırı kâra karşı kayıtsız kalamayız. Bunları önleyici tedbirler alınacaktır. Kişinin teşebbüs ruhunun, yaratıcı fikrin korunması, geliştirilmesi, desteklenmesi lüzumuna inanıyoruz. Devlet, kişinin teşebbüs noksanlığı ve bilgi yetersizliğini eğitimle, geleneksel ve kanuni engelleri kaldırarak gidermekle vazifelidir. Üretime hizmet etmeyen servetleri verimli hale getirmek, halkı teşvik ve teşkilatlandırarak fertlerin küçük tasarruflarını bir araya getirmek, halk kitlelerini sermayedar kılmak, milli üretimi halk refahına faydalı hale getirmek devletin görevleri içerisindedir. Kalkınma çabasında bulunan memleketimizde yatırımların stratejisi kesinlikle tespit edilmemiştir. Devletin ve özel sektörün sahası kesinlikle tespit edilmeli ve bu kesimlerde uzun vadeli işlere girişmek imkanı doğmalıdır. Kalkınmanın ana stratejisine hakim olabilmek için ağır endüstri, enerji menbaaları, demir yolları devlet elinde kalmalı, hafif endüstri özel sektöre devredilmelidir. Halen devlet elinde bulunan bu tesisler herkesçe alınabilir. Hisse senetlerine bölünerek millete arz edilmeli, vatandaş vatanında mülk sahibi yapılmalıdır. Bu yoldan toplanan sermaye yeni yatırımların esasını teşkil edebilir ve millet zamlar altında ezilme yerine arzulu bir tasarrufa yönelebilir. Hafif endüstri sahasında devlet teşebbüsü ancak gelişmemiş bölgelerde öncülük vazifesi görmeli, devlet kapitalizminden kurtulmalıyız. Bugün devletimiz anlaşılması güç bir zihniyetin eseri olarak her şeyi devlete mal etme ve vatandaşları ırgatlaştırma politikasının kurbanı olmuştur. Hazin olan şudur ki 1924 ve 1961 anayasalarını hazırlayan, devlet düzenini iki defa bizzat kuran Cumhuriyet Halk Partisi, kendi kurduğu bu düzenin bozukluğunu ileri süren kuruluşların başında gelmektedir. Sanayinin %85'i devlet elinde olan Türkiye'de devletçiliğin temposunu artırmak, yurdu devlet patron, millet ırgat durumuna düşürmek olacaktır. Yapılacak iş devleti otelci, kunduracı, bezci, kasap ve meyhaneci halinden çıkartmak ve sanayinin nazım sektörünü de karcı, çıkarcı bir zihniyetle işleyen kayırılmış dostlar tegallübünden kurtarmaktır. Ereğli Demir-Çelik Fabrikası devlete, Nazilli Bez Fabrikası millete geçmelidir. Ölçü bu olmalıdır. Millet sektörü, iktisadi yapımızın millileşmesini, iktisadi kalkınmamızın hızlanmasını, üretim araçları mülkiyetinin adil ve dengeli bir biçimde milli tabana yayılarak insanımızın hür olmasını sağlayacak bir sektördür. Millet sektörü, milli bütünleşme ve iktisadi demokrasinin temel şartıdır. Gerçekten modern demokrasi bir bütünleşme rejimidir. Burada devlet düzenini tehdit eden sınıflar arası çatışma ve sosyal mücadele yerini sınıflar arası kaynaşma ve sosyal barışa terk etmiştir. Modern demokrasinin başarısı siyasi demokrasi ile iktisadi demokrasiyi birleştirme şartına bağlıdır. Siyasi demokrasi kısaca fertlerin yurt yönetimine 4 yılda bir hür seçimlerle katılıp tercihini bildirmesi, yöneticilerini seçmesi, iktisadi demokrasi ise kendi geleceğini ilgilendiren iktisadi kararlara katılabilmesidir. Ferdin iktisadi kararlara katılabilmesi ise ancak üretim araçlarına sahip veya ortak olmasıyla mümkündür. Diğer taraftan ferdin siyasi ve iktisadi tercih ve kararlarını gerçekten verebilmesi, onun dış etkenlerden uzak, güçlü ve teşkilatlı olabilmesine bağlıdır. Modern demokrasi bir teşkilatlar demokrasidir. Burada fertler aralarındaki sosyoekonomik bağa göre teşkilatlanırlar. Kendi örgütü içinde fert daha güçlü olur. Üyesi olduğu sosyal grup onu diğer sosyal gruplara ve devlete karşı korur. Altı sosyal dilim şeklinde teşkilatlanmasını teklif ettiğimiz Türk milletinin bu teşkilatlanmasının hukuki cephesi şöyle olacaktır. Milletin hukuki teşkilatlanması. Marksist-kapitalist hukuk teorisi toplumu iki sınıfa ayırır. Bunlar sermaye sınıfı ile işçi sınıfıdır. Kapitalist hukuk teorisi sermayeyi esas aldığından sermaye mensupları için tek ve mecburi teşkilatlanmayı, işçi sınıfı için çokçu ve gönüllü teşkilatlanmayı öngörür. Gerçekten bu sistemde işverenler bulundukları yerde kurulmuş olan meslek teşekkülüne üye olmak zorundadırlar. Bu üyelik teklik ve mecburilik ilkesine dayanır. Böylece kapitalistlerin aynı yerde ikinci bir mesleki kuruluş kurmaları mümkün olamayacağı gibi mevcut kuruluşa üye olmayan da meslek ve sanatını icra edemez. Tek ve mecburi kuruluş birlikten doğar ilkesine dayanır. Kapitalizmin istediği de esasen budur. Buna karşılık kapitalist sistem işçiler için tekçi kuruluş ilkesini kabul etmez. Çünkü tek kuruluşta birleşen işçiler kuvvetli olacaklarından sömürü imkanı azalır ve ortadan kalkabilir. Bu ise kapitalizmin felsefesine uygun düşmez. Marksist hukuk teorisi ise işçi sınıfının dışındaki sınıfları yok ettiğinden bu düzende sadece işçi sınıfı teşkilatlandırılır. Ancak işçi sınıfının teşkilatlanması hürriyet ilkesine göre olmaz, işçi komünist partisinin emir ve baskısı dolayısıyla sömürüsü altında tutulmak için teşkilatlandırılır. Bu iki teoride Türk milli menfaatlerine aykırı düşen milleti sınıflara bölüp bunları birbirine düşman eden yabancı teorilerdir. Kaldı ki bu teoriler modern ilim ve sosyal gerçeklere de uymamaktadır. Altı sosyal dilimimizin hukuken teşkilatlandırılması sonucu Türk Köylü Teşkilatı, Türk İşçi Teşkilatı, Türk Esnaf Teşkilatı, Türk Memur Teşkilatı, Türk İşveren Teşkilatı ve Türk Serbest Meslek Mensubu Teşkilatı kurulmuş olacaktır. Böylece her sosyal dilim hukuki teşkilatı içinde organize edilecektir. Altı milli sosyal dilimimiz, işçi birliği, köylü birliği, esnaf birliği, memur birliği, serbest çalışanlar birliği ve işverenler birliği. Bu birliklerin kuruluş ve işleyişi tamamen demokratik usuller içinde cereyan edecektir. Her birlik, siyasi iktidara karşı bağımsız, özel hukuk tüzel kişiliğine haiz olacaktır. Birliğin yönetim ve denetim kurulları, Birlik Genel Kurulu tarafından seçilecektir. Hukuki yönden demokratik ve muhtar olan bu birlikler, iktisadi yönden iktisadi kalkınmamızda dinamik bir rol oynayacaktır. Her birlik içinde bir iktisadi tasarruf ve yatırım sandığı kurulacak, her üyenin yapacağı mecburi tasarruflarla biriken kaynak ağır sanayiye, fabrika yapan fabrika sanayine yatırılacaktır. Bu yatırımlar sonucu ekonomimiz yeni üretim araçlarına kavuşacak, kurulan fabrika ve iş yerleri yeni bir sektör doğuracaktır. İktisadımızda yeni doğacak olan bu sektöre millet sektörü adını vereceğiz. Kurulacak bu yeni düzende üretim araçları mülkiyeti bunu kuran birliğin üyelerinin olacaktır. Her üretim aracı yani fabrika ve iş yerleri çeşitli hisse senetleri şeklinde tasarruf yapan birlik üyelerine verilecektir. Böylece özel sektör ve kamu sektörü yanında üretim araçlarının sahibi olan üçüncü bir sektör, millet sektörü doğmuş olacaktır.